bakan. Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü, işte o gün bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Sefa Aktan ve ben Sezin Zor. Sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün güne bakanda ilk olarak sağlıcakla köşemiz var. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Funda Nuray Yalçın telefon hattımızın diğer ucunda olacak. Dünya genelinde beslenmeye destek olmak üzere besin destekleri ve tedaviye yardımcı olmak amacıyla da besinlerde yer alan temel etkili bileşenleri, yüksek nutrasotikler adı verilen ürünler yaygın olarak kullanılıyor. Detayları hocamızdan alacağız. Güne Bakan'ın ikinci bölümünde Çalışanların Dünyası köşemizde yayınımız sürecek. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin hocamız telefon hattımızda olacak. Uluslararası Çalışma Örgütü, ILO'nun dünyada istihdam ve sosyal görünüm eğilimler raporu üzerine değerlendirmelerini alacağız. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında dünyanın dört bir tarafına yüzünü sevgiyle ve umutla dönen Güne Bakan'a hoş geldiniz. Bize bu yolculukta eşlik etmek isteyen siz sevgili dinleyicilerimize ve tüm dünyaya selam gönderiyor ve programımıza sizler için seçtiğimiz güzel bir müzikle başlıyoruz.
Yaşamak neye yarar? Sevgilim sen olmazsan yaşamak neye yarar? Her gün seni düşünürüm, her an seni yaşarım. Seni sevmekten değil, kaybetmekten korkarım. Her gün seni düşünür, her an seni yaşarım. Seni sevmekten değil, kaybetmekten korkarım. Başkalarına bakma. Bir gün beni unutun, başkalarına bakma. Birazcık sevgin varsa beni yalnız bırakma. Birazcık sevgin varsa beni yalnız bırakma. Her gün seni düşünür, her an seni yaşarım. Seni sevmekten değil, kaybetmekten korkarım. Her gün seni düşünür, yaşarım. Seni sevmekten değil, kaybetmekten korkarım. Her gün seni düşünür, her an seni yaşarım. Seni sevmekten değil, kaybetmekten korkarım.
Sağlıcakla.
Güne Bakan Sağlıcakla köşemizle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Funda Nuray Yalçın hocamız var. Hocam hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Sevgili dinleyicilerimiz, bugün değerli hocamızla aslında çok merak ettiğimiz gıda takviyelerini ya da besin desteği de olarak aktarılıyor ve anlatılıyor. İnternet sitelerinde yoğunlukla görüyorsunuz. Biz biraz daha onun farklı bir ismini size şimdi söylemiş olalım. Nutrasötikler, değil mi hocam? Doğru söyledim.
Evet. Evet, bir de o grup var.
Evet, detayları konuşacağız hocam. Önce gıda desteğiyle başlayalım. Nedir gıda desteği? Bizim gıdalar sağlıklı gelişimimiz için yeterli olmuyor mu? Neden gıda desteğine ihtiyaç duyuyoruz?
Ya şöyle, aslında şimdi bir taraftan havalar çok soğudu, üşütmeyelim, hasta olmayalım diyoruz. Bir taraftan COVID hep ensemizde, ondan korunmaya çalışıyoruz. Bunların dışında kanser olmayalım, sağlıklı yaşlanalım çabasındayız. Böyle üzerimizdeki baskı yıllar içinde gün geçtikçe arttı. Bundan böyle bir 20-30 yıl önce belki bu işler daha kolaydı. Ama şimdi hem kendimizi korumaya çabalıyoruz, ailemizi hastalıklardan korumaya çalışıyoruz. Bir de özellikle biz kadınlar işte genç kalalım, işte kilo almayalım, saçımız şöyle olsun, daha çok uzasın gibi, hani uzayıp giden bir liste var. Böyle olunca da acaba bunun bir ilacı var mı? Hatta öyle bir şey olsun ki bizi hem hastalıklardan korusun, hem gençleştirsin, hem kafamız, hafızamız daha iyi çalışsın, hem güzelleştirsin gibi farklı farklı isteklerimiz oluyor.
Evet,
tabii
hocam.
Ki bütün bunları karşılayan bir şey yok.
Bir sihirli değneğimiz yok.
Evet, sihirli değnek lazım ona. Bazen aslında bu bütün bitkisel ürünlere bu şekilde bakılabiliyor.
Evet.
Orada bir hataya düşüyoruz. Birincisi, hani bitkisel ilaç ne demek, gıda desteği ne demek, nütrasötik nedir? Hani bunları bir netleştirmemiz gerekiyor. Bir kere bitkisel ilaç deyince hastalıkları tedavi etmek veya hastalıklardan korunmak amacıyla hazırlanmış. Hani bazen bitkileri olduğu gibi etkili kısım olarak taşıyan, bazen karışımları halinde taşıyan, bitmiş, etiketlenmiş tıbbi ürünler veya ilaçlardır. Hani bir endikasyon için özellikle kullanılırlar. Nütrasötik dedik.
Hocam özür dilerim, sözünüzü kestim, ona geçmeden.
Buyurun.
Bu ilaç dediğimiz doktorlarımızın yazdıkları ilaçlar değil mi? Hani yoksa
bitkisel ilaçlardan bahsediyorum. Aslında bunlar, hani eğer Sağlık Bakanlığı'ndan ilgili şekilde ruhsat aldıysa doktorların reçete edebileceği bitkisel ilaçlardan bahsediyorum ben. Bunlar hani geleneksel bitkisel tıbbi ürün olarak bakanlıktan ruhsat alabiliyorlar.
Yoksa biz kafamıza göre gidip de bir eczaneden alabiliyor muyuz?
Şöyle, şimdi birazdan tam oraya geleceğim.
Tamam.
Bunlar hani bitkisel ilaç olması gereken grup budur. Ama bazen bunlar gıda desteği olarak da satılabiliyor.
Evet, tamam hocam.
O yüzden zaten karışıklıklar,
evet,
olabiliyor.
Evet.
Nutrasötik dediğimizde ise hani bir gıdanın böyle biyolojik olarak etkili olduğu kabul edilen bir bileşenini hani gıdada bulunduğundan daha çok, daha yüksek miktarda taşıyan, hani bazen işte tedaviyi desteklemek amacıyla olabilir, bazen hastalıktan korunmak amacıyla olabilir, bu şekilde kullanılan ürünlerdir.
Yani bunu da hemen örnek verecek olursak, mesela D vitamininin az olduğu söyleniyor doktorumuz tarafından, ilacı kullanıyoruz ama daha da D vitaminimiz artsın diye bu nutrasötikleri mi kullanıyoruz?
Olabilir. Nutrasöğütlük tanımına bu girebilir. Hı-hı. Mesela başka ne girebilir? Likopen mesela. Likopen işte karpuzda, domateste bulunan bir karoten yapısında bir maddedir. Ama hani bu nutrasöğütlük olabilir. Çünkü gıdanın içinde zaten var.
Hı-hı. Yani hem gıdanın içinde olacak ama bize yetmeyecek ve dışarıdan almak ihtiyacını duyacağız.
Evet, evet. Öyle durumda kullanılabilir. Hı hı. Ama bütün bu ürünler aslında piyasada gıda desteği gibi bulunabiliyor. Gıda desteği olarak satılabiliyor. Öyle olunca da bir takım problemler ortaya
evet,
çıkıyor.
Evet.
Yani aslında gıda desteği ise o zaman bir sağlık beyanının yapılmıyor olması lazım veya onların bir takım sınırlamaları var. Ruhsat veya izin aldıkları kurumlarda bir takım sınırlamalar var. Onların dışında sağlık beyanı yapmıyor olmaları lazım.
Evet hocam, gerçekten şimdi siz anlattığınızda bile acaba hangi ürün gıda desteğine girer, hangi ürün Nutrasoti'ye girer, açıkçası biraz bizim de kafamız karıştı. Hemen o zaman sizden rica edelim, bunu biraz detaylandıralım.
Tabii ki. Şimdi söylediğim gibi mesela gıda desteği olması için onun bir gıda özelliğinin olması lazım. O bitkinin bir gıda özelliğinin olması lazım. Hani gıda olarak da kullanılabilen bir bitki midir acaba? Mesela işte domatesten elde edilen bir ekstreyi gıda desteği olarak kabul etmek daha kolay. Ama onun dışında işte çok sınırlı kullanımları olan, bazen hatta güvenli doz aralığının daha kısıtlı olması gereken bir takım bitkiler de gıda desteği olarak satılabiliyor. Onlar biraz problemlere yol açabiliyor.
Onlar hangileri?
Mesela şimdi şöyle, biz çay hazırlanırken bile biz bitkileri 3 tane gruba topluyoruz. İşte çok çok etkili, yüksek etkili olan bitkiler, orta etkili olanlar, bir de daha zayıf etkili olanlar diye. Hani bu yüksek etkili olanların bir kere hiçbir şekilde gıda desteği olarak satılıyor olmaması lazım. O yüksek etkili olanlar aslında nadiren, hani Türkiye'de de ne Tarım Bakanlığı'ndan ne Sağlık Bakanlığı'ndan iki taraftan da işte bu şekilde izin alması daha zorlu olan gruplardır. Ama bazen internet üzerinden daha kontrolsüz satışlar olabiliyor. Oralarda bu ürünlere rastlayabiliyoruz.
Örnek verebilir miyiz hocam?
Bunlar özellikle aslında çoğunlukla işte kısırlıkta çok etkili olduğu savunularak mesela kullanılabiliyor. Hı-hı. Veya işte diyorlar ki boy uzatır. Mesela
çok
bu
ciddi
ürünler.
Bir itham aslında, hani çünkü boy uzaması hani genetik bir şeydir değil mi? Büyümeyle gerçekleşen, ama hani bir ürün kesinlikle boy uzatıyor diye insanlarımız yanlışlıkla o ürünü alıp tam da tersi yan etkilerinden dolayı zarar da görebilirler.
Evet, çünkü bu ürünlerde aslında bir kere yani bitkinin kendisinden kaynaklı bazı problem olabiliyor. Bu ürünlerle kullanırken onlara dikkat etmek lazım. Mesela işte diğer ilaçlarla etkileşim, işte bazen tahmin edilebilen toksiste. Çünkü eğer bu bitkisel ilaçsa belirli bir süre kullanılması gerekir ve o süreden sonrası negatif etkilere sebep olabilir. Veya bazen alerjik reaksiyonlar görülebilir. Bunlar hani bitkinin kendisinden kaynaklanan problemler. Bazen de dış faktörler nedeniyle aslında problemlere, olumsuzluklara rastlayabiliyoruz. Hani hazırlama ve üretim hataları olabilir bunlar. Bazen yanlış bitki kullanılabilir. Standartizasyon eksik olabilir. Kontaminasyon olmuş olabilir. Veya isteyerek katıştırma yapılmış olabilir. Kontaminasyon derken mesela işte pestisit, ağır metal, aflatoksin kontaminasyonları olabilir. Katıştırma ise bu tıbbi bitkisel ürünlerin hani başka bir bitkiyle veya bazen de sentetik bir maddeyle içinde olduğu belirtilmeden karıştırılması demektir. İşte daha önceki yıllarda böyle olumsuz durumlarla çok karşılaşıldı. Özellikle çok kısa sürede kilo verdirdiğini iddia eden bir takım ürünler oldu. Onların içine mesela sentetik kilo verdirici bir takım maddeler katıldı. Öyle olunca da işte ölümlere varana kadar çok ciddi vakalarla karşılaştırıldı. Bazen daha ucuzu karıştırılır. Daha etkisi daha düşük olan bitkiyle karıştırılabilir. Evet. Böyle olunca da aslında hani bitkisel ürününden beklenen etkiden bambaşka bir etki gözlenebilir.
Evet. Peki dinleyicilerimiz bu farkı nasıl anlayabilirler? Bir internet sitesine girdiklerinde veya bir eczanelerde muhakkak o tür ürünler yoktur da daha çok dediğiniz gibi internet üzerinden satışları gerçekleşiyor. Hani doğrudan doğruya o ürüne yaklaşmak, hani ben evet bir an önce kilo vereyim, 10 kilom var hemen bir ayda bütün kilolarım gitsin diye bir düşünceyle internet sitesine sarılan biri olsa ona neler önerirsiniz, ne yapması gerekir?
Birincisi internetten satışta güvenmek biraz daha zor. Yani arada bir eczacının olması her zaman daha güvenilir yol. Çünkü eczacı bir eczanesine satmak amacıyla soktuğu ürünlerle ilgili bir takım şeyler yapıyordur, araştırmalar yapıyordur. Sonra hastayla konuşurken hastanın özel durumları olabilir. Bunlarla ilgili gerekli uyarıları da yapıyor olabilir. O yüzden internetten değil, mutlaka ve mutlaka eczaneden, eczacı danışmanlığında bu ürünleri kullanmakta fayda var. Ve tabii ki doktorunun da, çünkü birçok aslında kronik hasta da bazen bu ürünleri işte nasıl olsa bitkisel ile internete girdiğinizde bakıyorsunuz içinde hiç kimyasal
yan
yok.
Etki yok.
Hiç yan etkisi yok. Evet. İşte bir haftada cevap alıyorsunuz gibi. Evet. Yani bu kadar kısa sürede böyle mucizevi sonuçlar bitkilerden çok beklediğimiz şeyler değil bir kere. Bunu aklımızdan çıkarmamak gerekiyor. O yüzden mutlaka eczaneden, eczacı danışmanlığında bunları kullanmakta fayda var.
Evet hocam, bu gıda desteği dediğimiz hani ilaç kavramını da kullandık. Tam ilaç olarak adlandırılıyor mu? Bu konuda neler söylersiniz?
Şöyle, ilaç olarak adlandırmamız için bir endikasyon olması gerekir. Hani bir endikasyonu, yani bir hastalığı veya bir hastalıkta gözlenen semptomu tedavi ediyor olması lazım. Ve de ilaç olması için, bitkisel ilaç olması için ve hekimlerin bunu yazabiliyor olması için biz de Sağlık Bakanlığı'ndan geleneksel bitkisel tıbbi ürün dairesinden izin almış olması gerekiyor bunların. Ancak o zaman biz buna bitkisel ilaç diyebiliriz.
Evet.
Ve hastalıkları tedavi etmek veya hastalıklardan korunmak amacıyla hazırlanmış bunlar farmasötik hani dozaj formu haline getirilmiş ürünlerdir.
Evet.
Ama gıda desteği denince birazcık daha hani gri bir bölge gibi oluyor. Tıbbi bitkilerden hazırlanan ürünler de aslında bu gıda desteği kavramı altında bulunabiliyor. Yurt dışında da var, Türkiye'de de var. Ama onlarda da mutlaka ve mutlaka işte gerçekten etkili dozda mı, güvenilir mi, hani kaliteli mi, bunları sağladığından emin olmak gerekiyor. Burada da bizim halkın güvenebileceği ve başvurabileceği tek meslek grubu, ürünlerle ilgili danışabileceği meslek grubu eczacılar.
Evet,
çünkü
evet.
Sistemik olarak kullanılan bütün ürünlerin kaliteli, etkili ve güvenli olması lazım. Eğer mesela etkili dozun altındaysa neden boşu boşuna o kişi onu kullanıyor olsun?
Evet. Hocam şimdi bir de ilaç dışında hani sadece ilaç olarak doktorlarımızın yazdığı değil de bizim doğrudan kendimizi işte daha zinde hissetmek, daha bağışıklığımız güçlensin diye özellikle şu pandemi koşullarında bu tür durumlarda kullandığımız gıda destekleri var. Bunlar o ilaç kısmına girmiyor değil mi? Onlar farklı.
Evet, yani şimdi bir taraftan da antioksidan özelliği fazla olan aslında hem bitkiler hem de bu bitkilerden elde edilen maddeler çok fazla kullanıldı. Antioksidanın belki de ne olduğunu söylemek lazım evet. Burada. İşte özellikle bu hem yaşlanma etkilerini azaltmak için de bunlar kullanılıyor. Anti-aging diye sadece aslında şeyler değil bu ağız yoluyla kullandığımız bir takım ürünler değil, bir taraftan kozmetikler de böyle çok yaygın bir şekilde kullanılıyor. Evet. Hani bunlara biraz önce aslında bu nutrasötik dediğim grupta bunlara örnekler verebiliriz. Bunlar şimdi bizim aslında vücudumuzda bir takım fizyolojik olayların sonucunda da oluşan serbest radikal dediğimiz bir takım bileşikler var.
Evet, bu daha önce bahsetmiştiniz.
Evet, bu hani serbest radikaller aslında hani normalde de oluşuyorlar ama bazen bu işte fiziksel stres ve psikolojik stresle bunların miktarı artabiliyor ve bir dengesizlik ortaya çıkabiliyor. Bu sebeple çoğunlukla bu serbest radikalleri yakalasın, onları dengelesin diye antioksidan çok kullanılıyor. Onlara örnek olarak işte likopeni verebiliriz, resveratrolü verebiliriz. Şimdi yeşil çay biliyorsunuz bu gıda desteği olarak da çok kullanılıyor. İşte zayıflamalarda çay olarak da tüketiliyor ama bir taraftan birçok böyle karışım olan hatta sağlık içecekleri, detoks içecekleri gibi onların içinde de var. Bu yeşil çayda olan epigallokateşingallat denen bir madde var mesela. Fenolik bir bileşik bu madde. Bu bileşik antioksidan özelliği nedeniyle çok kullanılıyor ama bunlarda da yine dikkat edilmesi gereken bir takım koşullar var. Mesela bu epigallokateşingallat için şimdi Avrupa Gıda Birliği de bir limit belirleme çabasında, hatta yeşil çayı içeren içeceklerin üzerinde bile ne kadar bu maddeyi ne kadar taşıdığının mutlaka belirtiliyor olması isteniyor.
Hocam, maddenin ismini tekrar rica edebilir miyiz?
Evet, maddenin ismi birazcık zor bir isim ama
hani fark eder miyiz? Pardon, sözünüzü kestim. Fark eder miyiz biz yeşil çayın üzerinde okuduğumuzda, anlar mıyız, yazar mı?
Aslında çoğunlukla hani kısaltma olarak da yazar.
O zaman tam söyleyin hocam, biz not alalım.
Evet. Epigallokateşingallat.
Evet, doğru.
EGCG diye yazar büyük harflerle aslında. Bu yine antioksidanlara bir örnek. Onun dışında kurkumin, hani bu dönemde işte COVID döneminde de çok fazla duyduk. Kurkumin bu curry dediğimiz baharatın içinde de olan, işte zerdeçalın içinde olan bir madde.
C ile yazılan değil mi hocam yazılışta? Curcumin diye yazılan.
Evet, yani o İngilizcesi aslında ama Türkçe K ile kurkumin olarak yazabiliriz. Kurkumin mesela emilimi çok düşük bir madde. O yüzden karabiberle birlikte ancak tüketiliyor olması lazım. O yüzden eğer siz kurkumini tek sadece 1 gram kurkumin gibi bir şeyi alıyorsanız, bir kapsülde alıyorsanız ondan göreceğiniz fayda çok daha düşük olabilir. Bir taraftan da işte olumsuz etki, dedim ki epigallokateşingallatla ilgili karaciğer toksiteleri olabiliyor. Kurkumin ülsere sebep olabilir yüksek miktarda uzun süre kullanılırsa. Onun dışında fitoöstrojenler bu amaçlarla kullanılıyor. Yine geçtiğimiz haftalarda sizinle hatta konuşmuştuk.
Evet,
antioksidan özelliği çok güçlü ama eğer fitoöstrojeni bu şekilde gıdalarla değil de gıda dışında alıyorsak ve herhangi bir işte östrojenle ilgili kanser geçmişimiz varsa o zaman ciddi problemlere sebep olabilir.
Evet. Hocam peki mesela biz vücudumuzun ne kadar ihtiyacı olduğunu nereden bileceğiz? Örneğin o gıdayı alıyoruz ama hani o gıda vücudumuza yetti mi yetmedi mi, biraz daha almak gerekir mi? İşte tam da o noktada gıda takviyesine ihtiyaç duyduğumuzu nasıl anlayabiliriz? Ancak kan değerlerimizle mi öğrenebiliriz?
Aslında öyle ama bir taraftan aslında hani biz Akdeniz diyetini takip eden kişilerde yani dengeli bir şekilde proteinimizi alıyorsak, sebzemizi, meyvemizi yiyorsak o zaman aslında bunların hiçbirine ciddi şekilde ihtiyacımız yoktur eğer bir emilim problemimiz yoksa gibi. Çünkü bazen bunları yaşıyoruz. İşte dönem dönem saçlarımız çok dökülebiliyor veya evet. cildimizde bir takım problemler çıkıyor. O zaman hekimlerimiz bizi yönlendirebiliyorlar. İşte diyorlar ki sizin bazen mineraller yönünden eksiğiniz olabilir diye söylüyorlar.
İşte magnezyumdur, kalsiyumdur değil mi?
Evet. Evet. Evet, o şekilde. Yani ama yoksa eğer tek yönlü beslenmiyorsak, biz dengeli bir şekilde besleniyorsak çok ciddi bir şekilde bu desteklere ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum ben.
Evet, hocam biraz da yaştan bahsedebilir miyiz? Çünkü hani orta yaş grubu gençler ve orta yaşın üstünde yaşlı grubunun kullanım dozları ve miktarı farklı mıdır?
Tabii ki, tabii ki. Bütün tıbbi bitkilerde olduğu gibi bunlarda da yine doz çok çok önemli. Hatta aslında normal gıdalarda bile biliyorsunuz suyla bile çok aşırı su tükettiğiniz durumlarda bile bir takım ciddi problemlerle karşılaşabilirsiniz. Evet, evet. O yüzden bir kere çocuklarda bu tip destekler eğer özel hep bunu söylüyorum. Çocuk dozları belirtilmediyse bir takım bu sağlık otoriteleri tarafından yayınlanan kitaplarda çocuklar için bir doz belirtilmediyse bunları çocuklar için kullanmıyoruz. Yaşlılarda yaşlıların kullandığı diğer ilaçlarla etkileşim problemi olabilir. O yüzden onların hep kontrol ediliyor olması lazım. Her tıbbi bitki için etkileşim listeleri her zaman vardır. Bunların kontrol ediliyor olması lazım. Hekimin hep haberdar olması lazım. Kronik hastalığı olan kişiler yine aynı şekilde onların kullandığı ilaçların emilimini birden azaltıp ciddi problemlere yol açabilir. Evet. Mesela işte böbrek nakli olmuş kişilerin kullandığı ilaçlarla mesela sarı kantaron etkileşir ve hani organ reddine kadar gidebilen durumlar olabilir eğer dikkatli kullanılmazsa.
Evet hocam, hem faydalı gibi gözüküyorum ama bir yandan da çok dikkatli kullanmak gerekiyor. Sadece gıda takviyeleri için değil, sizinle yaptığımız onlarca programı düşününce evet, bitkiler bize çok dost, hep bizim için var ama bir yandan da onu kullanırken ne kadar dikkatli olmamız gerektiğini siz anlattıkça daha çok hisseder oldum ve daha iyi anlar oldum. Bir de hocam, son olarak yavaş yavaş süremizin sonuna doğru da geliyoruz. Minerallerden çok kısa bahsettiniz ama vitaminleri sanki biz böyle meyve suyuymuş gibi bazen içebiliyoruz, özellikle C vitaminini, öyle değil mi? Hani bunu bu şekilde böyle meyve suyu niyetine içmenin bilmiyorum ne kadar yararı vardır, ne kadar zararı vardır, sizden öğrenelim.
Şöyle, bir kere C vitamininde böbrek taşı oluşum riskini artırabilir. Özellikle hani 500 miligramın üzerinde bu tip problemlere sebep olabilir diye üroloji hocaları hep özellikle belirtiyorlar. O yüzden işte formu belki ester formunda olduğu zaman daha az zararlı olabilir diye belirtiliyor. Ama bunları bunları yine mutlaka kullanırken gerekli gereksiz kullanmak gibi değil de hani her gün bizim ekstradan C vitamini almamıza gerek yok. Biraz evet. önce söylediğim gibi eğer dengeli bir şekilde besleniyorsak. Evet. Ama mesela bu antioksidanlardan bu karoten türevlerinin bir araştırma yapılmış. İşte Amerika'da bir 88-94 yılları arasında bir araştırma yapılmış. Bu tip antioksidan oranları düştüğü zaman mesela böbrek taş oluşumu da artmış. onların seviyelerine bakmışlar. Hani serumda acaba ne kadar alfa karoteni var, beta karoteni var gibi bir takım karotenlere özellikle bakmışlar. Hı hı hı. Ve bunlar azaldığı zaman da taş oluşumunun arttığını görmüşler.
Evet.
Hani böyle durumlar da var ama söylediğim gibi eğer herhangi bir hastalığımız yoksa, dengeli besleniyorsak, günlük olarak düzenli bir şekilde gıda takviyesi kullanmak kişisel olarak bana çok anlamlı gelmiyor.
Evet, evet hocam, son noktayı da aslında böyle koymuş olalım ama kapatmadan D vitamini de son sorayım, öyle sizi uğurlayalım. Çünkü D vitamini özellikle kış aylarındayız, güneşi çok göremiyoruz. Hani D vitamini desteğine ihtiyaç duyar mı bedenimiz?
D vitamini bence yine hekimlerimize ben sözü bırakmak evet. istiyorum ve de kanda bakıldığı zaman eğer eksiklik varsa zaten öneriyor hekimlerimiz.
Evet.
Hepimizde aynı şekilde işte güneş daha az görüyoruz, daha az faydalanıyoruz diye aslında hepimizde aynı etkiler gözlenmiyor sonuç olarak. Hani evet. hepimizin ihtiyacı farklı. Bunlara da hekimlerimiz karar verecektir mutlaka diyoruz.
Evet. Hocam
kontrolsüz
çok teşekkür ediyoruz.
Kontrolsüz bir şekilde kullanmamalıyız.
Evet, kontrol hiçbir zaman elden bırakmayalım. Hep öyle sonlandırırsınız sözünüzü değerli hocam. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Öyleyse sağlıklı günlerde yine yeni yeni güzel ve dinleyicilerimizin ilgisini çekeceğini umduğumuz konularda görüşmek dileğiyle sevgi ve saygılarla uğurlayalım size hocam.
Hoşçakalın, teşekkürler.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Funda Nuray Yalçın hocamız Sağlıcak'ta köşemizde konuğumuzdu. Nutrasötikleri konuştuk, gıda takviyelerini konuştuk ama hocamızın en önemli söylediği şey mutlaka kontrollü olarak kullanmak gerektiği ve ciddi bir şekilde eğer besinli günümüze uygun koşullarda değerli bir şekilde kullanıyorsak eğer bu gıda takviyelerine de çok da bedenimizin ihtiyaç duymayacağı yönündeydi. Kısa bir özet yapmak istedim sizlere. Hocamıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Güne Bakan şimdi müzikle devam ediyor.
Su dökmeyi bırak. Ne adak ada, ne dedeye mum yak. Arkamdan tas tas su dökmeyi bırak. Ne adak ada, ne dedeye mum yak. Sen benim gönlümü kırmamaya bak. Sen benim gönlümü kırmamaya bak. Sen benim gönlümü kırmamaya bak. Sen benim gönlümü kırmamaya bak. Huysuzsun, huysuzsun, kabul et bunu. Sevgilim değiştir sen bu huyunu. Huysuzsun, huysuzsun, kabul et bunu. Sevgilim değiştir sen bu huyunu. Sevgilim değiştir gel bu huyunu. Sen bu huyunu. Dargınlık çıkarıyorsun, sebepli sebepsiz kalp kırıyorsun. Hiç yoktan dargınlık çıkarıyorsun, sebepli sebepsiz kalp kırıyorsun. Sonra da oturup ne ağlıyorsun? Sonra da oturup ne ağlıyorsun? Sonra da oturup ne ağlıyorsun? Sonra da oturup ne ağlıyorsun? Huysuzsun, huysuzsun, kabul et bunu. Sevgilim değiştir sen bu huyunu. Huysuzsun, huysuzsun, kabul et bunu. Sevgilim değiştir sen bu huyunu. Sevgilim değiştir, gel bu huyunu, sen bu huyunu.
Çalışanların Dünyası.
Güne Bakan Çalışanların Dünyası köşemizle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin hocamız var. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Sevgili dinleyicilerimiz, bugün değerli hocamızla Uluslararası Çalışma Örgütü, kısa adı ILO'nun Dünyada İstihdam ve Sosyal Görünüm Eğilimleri raporunu değerlendireceğiz. Hocam, bu rapor hakkında biraz bilgi verir misiniz bize? Öyle başlayalım.
Sezin Hanım, biliyorsunuz ILO, Uluslararası Çalışma Örgütü, dünyada çalışma hayatına yönelik olarak çalışmalar yapıyor. Her yıl Haziran ayında Cenevre'de ILO Genel Kurullarını yapıyor ve burada çalışma hayatının temel sorunlarına ilişkin zaman zaman da raporlar yayınlıyor. Hı hı. Salgın döneminde de bu anlamda çok sayıda rapor gördük. Yani hem dünyanın çeşitli bölgelerine göre hem de aynı zamanda çeşitli mesleklere göre bir takım çalışmalar yapıyor. Bu salgın döneminde de özellikle daralan sektörler, daralan iş gücü piyasaları, hem ülke bazlı hem ülkenin içinde örneğin kadın ve gençlere dönük istihdam politikaları gibi, hı hı, çalışmalar yaptı ve bu çalışmaları da ilan ediyor. Bu konuda da çalışan, işte çalışma hayatıyla, iş gücü piyasalarıyla ilgili çalışan kesimlerde bu raporlara göre örneğin geleceğin 20 yılında, 30 yılında, 10 yılında ya da işte bu salgın sürecinde yaşadığımız gibi salgın sonrası dönemde nasıl bir iş gücü piyasası dünyayı bekliyor? Buna ilişkin veriler yer alıyor bu, hı hı, raporlarda. Son yayınladıkları raporda işte bizim ILO Türkiye ofisi var biliyorsunuz. Orada 17 Ocak 2022 yılında, yani geçtiğimiz günlerde bu raporun bir yönetici özeti yayınlandı. İngilizce metni de burada yer alıyor. Raporun adı, sizin de bahsettiğiniz gibi, Dünyada İstihdam ve Sosyal Görünüm Eğilimler raporu. Bu raporun genel içeriği şöyle: özellikle 2021 yılında COVID-19 küresel salgını boyunca, bu yaklaşık işte 2 yıla yaklaşıyor biliyorsunuz, küresel yönden hem ekonomik olarak hem tedarik zincirleri bakımından hem de iş gücü piyasalarını etkiliyor. Hem bu etkiler bu raporda analiz ediliyor, tespit ediliyor, hem de özellikle düzelme yönünde ne tür gelişmeler var, bunları da içeren bir rapor.
Evet, her yıl gerçekleşiyor değil mi hocam rapor?
Bu şu anda yayınlanan rapor, evet. Yani aynı isimler altında da benzer dönemlerde süreli olarak yapılanlar var. İşte diyelim ki salgına ilişkin, salgın özelinde yapılan çalışmalar da var. Hmm. Ya da işte çocuk işçilikle, kadın işçilerle ilgili yapılan çeşitli raporlar da.
Bunlar yılın başka dönemlerinde mi gerçekleşiyor?
Evet. Yıl içerisinde ihtiyaca göre yapılanlar var. Evet. Her yıl yayınlananlar var. İşte bu Dünyada İstihdam ve Sosyal Görünüm Eğilimler raporu 2022 yılına ait. Daha önce de yayınlandı. Hem düzenli yayınlanan, belli sürelerle yayınlanan raporları olduğu gibi işte ihtiyaca yönelik raporlar da yayınlanıyor. Bunun dışında mesela sendikal hak ve özgürlüklerle ilgili her yıl yayınlanan raporları da söz konusu olabiliyor.
Evet, hem geçen yıl hem de bu yıl salgının iş gücü piyasalarındaki etkilerini dünyanın pek çok bölgesinde gördük ve hissettik. Peki hocam, aslında son zamanlarda toparlanma da var gibi bazı ülkeler arasında ama muhakkak farklılıklar da var. Bu konuda neler söylersiniz?
Şöyle, tabii toparlanma dediğimiz, yani biliyorsunuz Türkiye'de bu konuda Sezin Hanım önemli bir takım adımlar atmıştı. Ve geçtiğimiz hafta da biz biliyorsunuz özellikle işsizlik verileri üzerinden konuşmuştuk ve Türkiye'nin son bir yılda özellikle sanayi sektöründe 2 milyon 700 bin yeni istihdam oluşturduğunu oluşturulan 2 milyon 700 bin istihdamın üçte birinin, yaklaşık 800 binden fazla istihdamının sanayi sektöründe olduğunu hatırlarsanız ifade etmiştik.
Evet.
Yine son bir ayda da oluşturulan 228 binlik istihdamın neredeyse üçte birinin, 70 binden daha fazlasının sanayi sektöründe olduğunu ifade etmiştik. Bunlar önemli rakamlar. Yani toparlanmayı gösteren önemli eğilimler. Bu dünyada da, yani tüm dünya dikkate alındığında da orada da şöyle bir tablo ortaya çıkıyor ki raporda yer alıyor bu. ILO'nun özellikle geçen yılki tahminlerinden daha kötü bir iş gücü piyasası dünyayı bekliyor diye bir veri var burada. Küresel salgın öncesindeki iş gücü piyasalarına dönüş dünyanın önemli bir bölümü için ulaşılamaz bir noktaya gelişti, ulaştı rapora göre. Yani burada hani özet olarak şunu ifade edebiliriz Sezin Hanım. Bütün dünyada hedef şu, yani salgın öncesi iş gücü piyasalarına dönüp dönmeme hedefi var. Çünkü o dönem neredeyse, yani hem Türkiye açısından da temel hedef o rakamı, o performansı yeniden yakalamak.
Peki dönülebileceği öngörülüyor mu?
Maalesef ILO tahminlerinde, yani bunun tabii ülke, bölge, sektörler açısından farklı olmakla birlikte Sezin Hanım, dünyanın geneli açısından ILO'nun bu raporda yer alan verilerine göre dünyanın büyük bir bölümünün bu performansa ulaşamayacağını ifade ediyor. Orada da özellikle bunun gerekçesinde şöyle raporda belirtiyor. 2022'de bu küresel toplam çalışma saati var. Bunun nüfus artışına uyarlandığında küresel salgın öncesi dönemin %2 altında kalacağını öngörüyor. Bu da şu anlama geliyor. 52 milyon tam zamanlı işe eşdeğer bir açık söz konusu olacak. Yani 52 milyon daha fazla işsizliğe neden olacak.
Aslında evden bunun çalışmalar da var hocam. Evden çalışmalar katılmıyor mu bu rapora?
Katılıyor. Evden çalışmaların tabii her sektör için geçerli olmayacağını biliyoruz Sezin Hanım.
Doğru.
Aynı zamanda özellikle imalat sektöründe geçerli olmayacak. Ülkelerin çalışma kültürünün bu uzaktan çalışmaya uygun olması.
Ya da inşaat sektöründe de geçerli
tabii,
olmayacak.
Yani, evet. İşte bir tekstil sektörü düşünün. Yani uzaktan çalışma çok mümkün olmuyor. Dolayısıyla bu salgın döneminde de çok tartışıldı. Dünyada uzaktan çalışmanın ya da evden çalışmanın en yaygın olduğu Avrupa ülkesi mesela Hollanda, %14 seviyelerinde. Avrupa Birliği ortalaması %5.2 seviyelerinde. Dolayısıyla isteseniz de sektörlerin özelliği, iş hayatının gerekleri nedeniyle uzaktan çalışma çok mümkün olmuyor.
Evet.
Ona ilişkin de çeşitli veriler var ama bu özellikle bütün dünyada 2019'daki düzeyi 21 milyon daha aşarak 207 milyona işsizlik oranının yükseleceğini ILO'nun raporu öngörüyor. Bu da özellikle salgın öncesi döneme geçişin bazı ülkeler için, dünyanın geneli için çok zor olduğu ifade ediliyor.
Evet,
yani 201 milyonluk bir 207 milyonluk, özür dilerim, bir işsizlik seviyesine 2022 yılında dünya ulaşacak ve bu da 21 milyon artışla söz konusu olacak. Dolayısıyla önümüzdeki bu 2022 yılı dünya genelinde istihdam alanının biraz daha daralmasına neden olacak.
Evet.
Burada özellikle şu parantezi de açalım.
Buyurun
raporda
hocam.
Da çok sık yer veriyor Sezin Hanım. Düşük ve orta gelirli ülkelerde bu istihdam büyüme eğilimleri zengin ekonomilerde ya da gelişmiş ekonomilerde istihdam daha fazla olacak. Ama düşük ve orta gelirli ülkelerde istihdamın daha da daralacağı bir durum söz konusu.
Hocam son birkaç dakikamızın da içindeyiz. O yüzden böyle biraz daha genel bir soru yöneltmek istiyorum müsaadenizle. Hem evet. gençler hem kadınlar hem de geçici istihdam açısından salgının etkileri nasıl göründü raporda?
Evet, hemen şunu söyleyelim. Özellikle Afrika, Amerika kıtaları, Arap ülkeleri, Asya Pasifik ve Avrupa, Orta Asya dahil tüm bölgelerde bu iş gücü piyasalarında toparlanma, yani salgın öncesine dönüş henüz gerçekleşmedi.
Hı hı.
Ama daha fazla Latin Amerika, Karayipler ve Güneydoğu Asya'yı olumsuz etkiliyor.
Hı.
Burada tabii hem sektörler, hem ülkeler, hem bölgeler, hem de aynı zamanda kişiler bakımından baktığımızda da salgının gençleri ve kadın çalışanları daha fazla etkilediğini görüyoruz. Bunun da temel nedeni yani kadın istihdamı genel istihdam oranlarında baktığımızda erkeklere oranla kadınların istihdamı daha az. Gençler de birçoğu eğitim içerisinde olduğu için, yani hala eğitim aldıkları için orada da bir gençlerde de işsizlik oranı yüksek seyrediyor. Bu tür ekonominin daraldığı dönemlerde de Sezin Hanım, hem gençlerin hem kadınların hem de belli bir yaşın üstünde, örneğin 50 yaş üstündeki erkeklerin de iş bulma imkanları daha da zorlaşıyor.
Hı hı.
Yani iş gücü piyasalarında normal zamanlarda zaten iş bulmaları zor olan kesimler
yaş,
bu tür daralma yetince, dönemlerinde evet iş bulma imkanları daha da azaldığı için salgının en önemli etkilerinin bu saydığımız kesimlerde, yani kadın çalışanlarda, gençlerde ve erkeklerde de 50 yaşın üzerinde olanlarda daha yoğun oluyor. Bu geçici istihdam imkanları bakımından da yine küresel salgın başlamadan önce raporda da bu veriler yer alıyor. Geçici istihdamın toplam istihdam içerisindeki payı sektörlere ve ülkelere göre eşit oranda olması da zaman içinde yükselme seyri gösterdiği tespit ediliyor raporda. Bunun nedeni de tam zamanlı çalışanların salgın nedeniyle işlerini kaybetmesi söz konusu oluyor. Ve bunlar hayatlarını idame ettirebilmek için de
geçici
istihdama,
evet,
işte kısmi süreli çalışmaya geçtikleri söz konusu oluyor.
Evet, evet hocam, süremizin de sonuna geldik. Son cümlelerinizi alalım, özellikle toparlanma ile ilgili, sonrasında uğurlayalım sizi.
Evet, şöyle raporda bu insan merkezli bir toparlanmanın gerçekleştirilebilmesi için 4 temel sütunun başarılı bir şekilde uygulanması gereklidir diyor rapor. Bunlar da bir kere kapsayıcı ekonomik büyüme ve kalkınma birincisi. İkincisi tüm çalışanların korunması, yani bu sosyal koruma, desteklenme de dahil olmak üzere.
Hı hı.
Üçüncüsü evrensel bir sosyal koruma. Dördüncüsü de sosyal diyalog mekanizmalarının, yani üç taraflı mekanizma var burada biliyorsunuz. Salgınla mücadelede etkili bir şekilde kullanılmasını söylüyor rapor. Eğer bu 4 temel sütun başarılı bir şekilde uygulanırsa salgının iş gücü piyasalarındaki etkisinin
olumsuz etkileri azalacak
olacağını ifade ediyor.
Evet, evet hocam. Çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Sevgi ve saygılarla uğurluyoruz sizi.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin hocamız Çalışanların Dünyası köşemizde telefon konuğumuzdu. Bugün Uluslararası Çalışma Örgütü ILO'nun Dünyada İstihdam ve Sosyal Görünüm Eğilimler raporu üzerine konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz aktardıkları için ve böylelikle yayınımızın sonuna gelmiş olduk. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte görüşmeyi diliyoruz. Şimdilik hoşça kalın. Güne bakan.